Ayrım 3, Ho Chi Minh, Bir Ulusal Kurtuluşçunun Portresi, Reinhold Neumann Hoditz, sayfa 25. Daha önce değinildiği gibi Phan Boi, Chuan Ho'nun ailesinin anne tarafından tanıdığıydı. Bu nedenle Ho'nun babasıyla da görüşmüştü. Tanınmış bir bilgin ve ayaklanmalar örgütleyen ve Dongdu, Doğu'ya hareket, ulusçu hareketini kuran ünlü bir yurtseverdi. Burada kastedilen Japonya'ydı. Vietnam gençliği Doğan Güneş ülkesine gitmeli ve orada eğitim görmeliydi. Hatta imparatorluk ailesinin bir üyesini Prens Zhongde'yi seçerek Tokyo'ya birlikte götürdü ve bu prens daha sonra işgal altındaki Çin Hindi'nde Japonların kuklası oldu. Phan Boi Chao'nun Japonya'da eğitim için önerdiği yetenekli gençler arasında Doktor Nguyen Sinh Sak'ın iki oğlu da vardı. Ancak iş o noktaya gelmedi. Kien ve Tat Tihan babalarının onayı olmadan karar veremiyorlardı ve o sırada da ona ulaşılamıyordu. Yıllar sonra Ho'nun resmi biyografi yazarları o zaman 15 yaşında ve yeterince atılgan olmasına rağmen genç Tihan'ın öneriyi yine de geri çevirdiğini, çünkü taht davasındaki Zhongde gibi eski toplumun temsilcileriyle devrimci bir hareketin yaratılamayacağını vaktinde kavradığını söylerler. Ancak burada kuşkusuz genç Ho Chi Minh'in büyük ölçüde idealleştirilmesi söz konusudur. Babası Hue'ye geri döndükten sonra Tat Tihan başkentte liseye gider. 1905. Huok Hok Lisesi o zaman Vietnam'ın en iyi lisesiydi. Lise yüksek bir saray görevlisi tarafından özellikle seçkin genç Vietnamlıların eğitimi için düşünülmüştü. Gençlere batıyla, yani Fransa ile özdeşleşmeyecekleri biçimde batı, özellikle Fransız kültürü ve batı bilgileri aktarılacaktı. Bernard Fall, The Two Vietnam, İki Vietnam, New York 1963, sayfa 85. Okulun ismi bile Kuok Hok Yurtsal Eğitim, kurucuların ona verdiği önemi göstermektedir. Fransız Vietnam uzmanı Bernard B. Fall, başka önemli kişilerin de Huok Hok okuluna gitmiş ya da burayı bitirmiş olduklarından söz eder. Dien Bien Phu zaferini kazanan Vo Nguyen Giap, Kuzey Vietnam Başbakanı Pham Van Dong ve sonradan öldürülen devlet başkanı ve Ho Chi Minh'in rakibi Ngo Dinh Diem. Ancak resmi biyografi yazarları bu eğitim kurumunu olduğundan önemsiz göstermeye çalışmaktadırlar. Genç Tat Tuhan'ın orada okuduğu dönemde bu görevi ödül olarak almış eski bir yabancı lejyon askerinin okul müdürü olduğu söylenmektedir. İşte Fransa adına anlamlıları uygarlaştıran kişiler bunlardı. Our Uncle Ho, bakınız yukarıya. Şurası muhakkak ki Ho Chi Minh, Fransız sömürgecilerinin tek düşüncelerinin halka ve ülkeye yararlı biçimde hizmet edebilecek kişiler değil, kendilerine bağlı uşaklar yetiştirmek olduğunu bu okulda anlamıştı. Le Président Ho Chi Minh, Devlet Başkanı Ho Chi Minh, Par la Commission d'Histoire du Parti de Travailleurs du Vietnam, Vietnam İşçi Partisi Tarih Komisyonu'ndan, Hanoi 1961, sayfa 35. Hanoi'deki Halk Üniversitesi'nin açılışı 19 Ocak 1955 nedeniyle bile Başkan Ho Chi Minh söylevinde kendi okul zamanıyla ilgili hiçbir anısını anlatmamış, ancak geçmişte gençliğin eğitimi konusunda yalnızca polemik yüklü birkaç sözle görüşünü belirtmiştir. On yıllarca süren egemenlikleri boyunca emperyalist ve feodalistler gençliğimize bir köle eğitimi aşılamışlardır. Eski toplum gençliğe zarar veren zehirle doluydu. Ama bu özellikle zararlı Amerikan kültürüyle gelen şeyler için geçerlidir. Work 4 adı geçen eser, sayfa 56 ve devamı. Bu durumda Ho'nun kendisini gençliğinde bir köle eğitiminin boyunduruğunda hissedip hissetmediği sorusunu yanıtsız bırakmamız gerekiyor. Kuok Hok Okulu'nun eğitim programında fen bilgisi, tarih ve coğrafya vardı. Ana ders Fransızcadan Vietnam diline ve tersine çeviriydi. Vietnam dilini Latin alfabesine çevrilmiş biçimi olan Quoc Nugu kullanılıyordu. Bu yeni yazı sistemini Tat Tihan okula girmeden önce öğrenmişti. Quoc Nugu 20. yüzyılın başında halk yazı dili olarak yaygınlaştı. Bu yazı Vietnam dilini Çin harfleriyle yazıya dökme denemesi olan karmaşık yazı sistemi Chu Nom'un yerini aldı. Zaten bu sistem Çince bilmeyi gerektirdiğinden bilgelere özgü kalmıştı. 20. yüzyıla kadar Vietnam'da tüm önemli edebi yapıtlar Çince yazılmıştı. Bu dönem Vietnam'da pek çok, çoğunlukla kısa ömürlü yurtsever hareketlerin oluştuğu dönemdi. Dong Du 1904-1909, Doğuya Hareketi, halka bedava okul eğitimi vermek için kurulmuş bir dernek olan Dong King Nga Tuk, Tongking Enstitüsü izledi. Bu dernek ulusal kültürün, kendi yazı dillerinin ve devrimci düşüncelerinin propagandasını yapmayı görev edinmişti. Bir yenileşme ve modernleşme hareketi vardı. Sun Yat-sen'in Çin'inde uzun saç örgülerinin gözden düşmesi gibi Vietnam'da da erkekler saçlarını kısa kesmeye, uzun giysiler yerine kısa ceketler giymeye ve yalnızca yerli ürünleri kullanmaya çağrılıyordu. Ve yine zorunlu kurallara ve sürekli vergi yükseltilmesine karşı protesto gösterileri başladı. 1908 başında Orta Vietnam'ın hemen tüm eyaletleri yurtsever akınının etkisindeydi. İnsanlar Hue'ye akın ediyordu. Yolda saçlarını tıraş ettiriyorlar ve dalgalanan giysilerini kestiriyorlardı. Halk iç kaleyi ve Fransız genel valinin konutunu kuşattı. Başkent halkı da onlara katıldı. Halk ayaklanması 3 gün ve 3 gece sürdü. Sonra Fransızlar harekete geçti ve kan döküldü. Her yerde okullarda Çin harflerinin yerine Quoc Nugu geçirildi. Sınavları veren birçok bilgin devlet hizmetine girmeyi reddetti ve Fransızlar tarafından ya hapse atıldı ya da sürgün adası Paulo Condore'ye gönderildi. 18 yaşındaki Nguyen That Thu Hanh bu olayları yakından yaşadı. O sıralarda babasının görevine son verildi. Yaşlı doktor güneyde dolaşırken iki büyük çocuğu kızı Thu Hanh ve oğlu Kiem Nguyen Andaki asilerle ilişkileri nedeniyle köylerinde tutuklanmışlardı. Hapiste bir süre kaldılar. Özellikle Ho'nun ablası Thu Hanh çok yürekli bir insan olarak tanımlanmaktadır. Thu Hanh, bucak merkezi Vinh'de yerel polis örgütünün düşük rütbeli görevlileri için bir pansiyon işletiyordu. Pansiyon müşterilerinden silah sağlıyor ve bunları asilere ulaştırıyordu. Bir keresinde bir Vietnamlı olan bölge sorumlusu ona şöyle çıkıştı: "Hamile kadınlar çocuk doğurur ama sen hamile kalırsan ortaya silah çıkacak." Our Uncle Ho adı geçen eser. Ağustos 1945 devriminden sonra Kim Lien sakinleri Ho Chi Minh'in resimlerini gördüklerinde kuşkuya düşmüşlerdi. Bu gerçekten köylerinde doğan ve aralarında yetişen Nguyen That Thu Hanh mıydı? Ablası da emin değildi. Onu gözleriyle görürse inanacağını söylüyordu. Yaşlanmakta olan kadın armağan olarak sepetine iki ördek koydu. Buna 20 yumurta ekledi ve yola koyuldu. Abla kardeş yeniden görüştüler. Sonra abla köyüne döndü. 1954'te orada öldüğünde hiç evlenmemişti. Ho'nun kardeşi Kiem zamanında Fransız genel vali Albert Saroy'a yurdundaki insanların acılarını anlatan ve reform yapılmasını isteyen bir dilekçe göndermişti. Ömür boyu yoksul yaşadı. Kiem Quoc Nugu'nun yerel okullarda öğretilmesiyle uğraşıyordu. Kasım 1950'de öldüğünde o da hiç evlenmemişti. Ho Chi Minh köylülere bir telgraf gönderdi. "Abimin ölüm haberine çok üzüldüm. Yoğun devlet işleri ve çok uzakta olmam nedeniyle hastalığı sırasında onunla ilgilenemedim ve şimdi öldüğüne göre cenaze törenini de düzenleyemem. Ne yazık ki abimin ruhuna bağlılıkta kusur ettiğim için suçluyum ve akrabalarımdan, dostlarımdan aile bağlarını devlet işlerine feda eden bir adamı affetmelerini rica ediyorum. Xin Minh." Vietnam Kurye No. 241 Hanoi Kasım 1969. Ho'nun ağabeyi Ho Chi Minh'in yeni devleti Fransızlara karşı savunmak için tüm gücünü ortaya koymak zorunda olduğu bir zamanda ölmüştü. Annenin ölümünden ve babanın görevine son verilmesinden sonra Nguyen ailesi kesin biçimde parçalanmıştı. Tatlı Han Kuok Hok okulunu 5 yıl sonra açıkça düş kırıklığına uğramış bir halde ve bitirme sınavını vermeksizin terk etti. Şimdi 20 yaşındaydı. Neden 1911 başında ansızın özellikle güneyde bir sahil kasabası olan Pantiet'te ortaya çıktığı ve orada özel bir okulda çalışmaya başladığı ise bilinmemektedir. Resmi biyografi yazarları bunun nedenleri konusunda susmakta, yalnızca öğretmen Tan'ın bazı gizemli imalarla anılarını anlatan eski bir öğrencisine sözü bırakmaktadırlar. Yaklaşık 70 öğrenci vardı. Dersler Fransızca, Çince ve Vietnam diliydi. Öğretmen Tan 2. ve 3. sınıfa Fransızca ve Vietnam dili okutuyordu. Yatılı bir okuldu. Tan okulda kalıyordu. Perşembe ve pazarları hep ortadan kaybolurdu. Nereye gittiğini Tanrı bilir. 1911 Ekim'inde bir pazartesi sabahı öğretmen Tan'ın önceden bildirmeksizin okuldan ayrıldığı söylenene kadar 8 ay boyunca okulda ders verdi. Öğrenciler çok heyecanlanmıştı. Neden yalnızca onun iyi bir öğretmen olması değildi. Çocuklar bunun da ötesinde onun yalnızca geçimini sağlamak için ders vermediğini, işin içinde başka şeylerin olduğuna inanıyorlardı. Aynı yazı. Yoksa orada Pantiet'te kasaba Saigon'un yaklaşık 150 kilometre doğusundadır. Ho Chi Minh'in devrimci etkinlikleri mi başlamıştı? Herhalde değil, çünkü parti tarih komisyonu ve parti ideoloğu Truong Ching de burada yalnızca bu dönemde Ho Chi Minh'in zamanının yurtseverlerine ve direnişlerine tüm hayranlığına rağmen başka yolların bulunması gerektiğine inandığından söz etmişlerdir. Ona göre ülkesine teşvik ve yardım dışarıdan gelmeliydi. Ancak Japonya söz konusu olamazdı. Çünkü Fransızları kovmak için Japonlara güvenmek, kaplanı ön kapıdan dışarı kovalamak ve kurdu arka kapıdan içeri almak demekti. Truong Ching, President Ho Chi Minh, Devlet Başkanı Ho Chi Minh, Hanoi 1966 sayfa 11. Bu durumda Ho orada insanları iş başında görmek ve sonra geri dönerek yurttaşlarına yardım etmek için Fransa'yı ve diğer Avrupa ülkelerini tanımak istedi. Aynı kitap sayfa 10. Ancak bir süre öğretmen Nguyen Tat Tan kayıplara karıştı. O dönemde genç bir Vietnamlı kendi başına Fransa'ya nasıl gidebilirdi? Bu hiç de kolay değildi. Nguyen Tat Tan Saigon'a gitti ve denizci de yetiştiren bir teknik okula yazıldı. Ama hemen 3 ay sonra vatanından ayrılmasını sağlayan bir iş buldu. Çabucak karar vererek yanına 20 yaşının ateşli inancı dışında hiçbir eşya almadan ülkeden ayrıldı. Le Président adı geçen eser sayfa 35. Ancak burada alıntı olarak verdiğimiz ve 22 yaşındaki gencin kararını sonradan idealleştiren bu tür yorumlardan genç bir devrimcinin batıya doğru yola koyulduğu sonucunu çıkarmak kesinlikle yanlış olur. Bu dönemde Nguyen Thach Thanh'ın öncelikle dünyayı tanımak isteyen hem ağırbaşlı hem de girgin bir genç adamdan daha fazlası olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur. Temelde ülkesi ve yurttaşları için yalnızca dışarıdan bir şey yapılabileceği biçimindeki olgunlaşmamış görüş yatıyordu. Hareket belli bir plan olmaksızın başlamış ve acıları paylaşma henüz somut bir eyleme dönüşmemişti. Genç adam kendisine yardımcı olacak ya da en azından aralarına katılabileceği, aynı görüşleri paylaşan kişiler bulup bulamayacağını bile bilmiyordu. Nguyen Thach Thanh, uzak Avrupa'da büyük savaşın arifesinde neler olduğunu ve kim bilir hangi toplumsal değişikliklerin başladığını sezinleyemezdi bile. Vatan toprağına yeniden ayak basana kadar 30 yıl geçecekti. Yolculuk yılları. 1911 yılının sonu ya da bir sonraki yılın yaz başıydı. Fransız denizcilik şirketi Charles Rune'nin yolculuk gemisi Admiral Lotoche Trevi, Saigon limanına demir atmıştı. Bir öğleden sonra ince yapılı genç bir adam gemiye çıktı. Birkaç Vietnamlı güvertede dolaşıyordu. Genç adam memleketlilerine biraz çekinerek iş olup olmadığını sordu. Onu kaptana götürdüler. Kaptan ne yapabilirsiniz diye sordu. Yanıtı ne istersinizdi. Kaptan tamam o halde ahçı yamağı oldunuz. Yarın erkenden başlayın dedi. Tran'dantien, Glimpses of the Life of Cho Ho Min. Ho Chi Minh'in yaşamına kaçamak bakışlar, Hanoi 1958 sayfa 5 ve devamı. Çiçeği burnunda ahçı yamağının ismi Ba'ydı. Bu Nguyen That Thu Han'ın ilk takma ismiydi. Gemide yaptığı bayağı işle ailesinin ismini lekelememek için bu basit adı seçmişti. Bu ayrıca Konfüçyüs düzen ilkelerine de uyuyordu. Aile şerefi geleneğine çok önem veriliyordu. Ba için zor bir dönem başladı. Günlük çalışması sabah 4'te başlıyordu. Önce büyük gemi mutfağını temizlemesi, sonra kömür taşıması, mutfaktaki kazanı ısıtması ve ambardan sebze, et, balık, buz vesaire getirmesi gerekiyordu. Yiyecekler Fransız ahçılar için hazırlanmalı, sebze ve patatesler soyulmalıydı. Sonunda da mutfak gereçlerinin yıkanması gerekiyordu. İş ancak akşam 9'a doğru bitiyordu. İşin zorluğu yalnızca bağının deneyimsizliğinden kaynaklanmıyordu. Buna ek olarak mutfak çok sıcak, ambarsa çok soğuktu. Sıklıkla dalgalı denizde sırtında ağır bir çuvalla iskele tahtasını tırmanmak zorunda kalıyordu. Gemide 700-800 kadar yolcu ve mürettebat vardı. Onlara yemek hazırlamakta kullanılan kazanlar öylesine büyük ve ağırdı ki bağ bunları yıkamak için yerde sürüklemek zorunda kalıyordu. Bağ'ın arkadaş olduğu tayfa Mai, ahçı yamağının gördüğü ilk kuşkonmazı hatırlamaktadır. Bağ kuşkonmazları başlarıyla birlikte öylesine derin soymuştu ki bunları gizlice denize atmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Geceleri yolcular uyur ya da kağıt oynarken Bağ saat 11 hatta 12'ye kadar okuyor veya yazıyordu. Yazma bilmeyen tayfalara eve mektup yazmada yardımcı oluyordu. Sonunda Bağ'ın ilk deniz yolculuğu bitmişti. Marsilya'da her Vietnamlı tayfa ücretini aldı. 100-200 frank ve bahşişler. Ahçı yamağı Bağ ise 10 frank aldı. Avrupa toprağındaki ilk izlenimler müthiş ve şaşırtıcı olmalıdır. İlk elektrikli tramvaylar, kafeler ve özellikle insanlar. Ülkeye uygun şık biçimde giydirilmiş olan genç Vietnamlıya ilk kez arkadaşlarıyla birlikte gittiği Canebie adlı kafede bir Fransız tarafından Monsieur diye hitap ediliyordu. Sözlerinden bazılarını Mai aktarmıştır. O demek Fransa'da da tıpkı bizdeki yoksul insanlar var. Ve gemideki fahişeleri fark ettiğinde neden Fransızlar bu işe bizde başlamadan önce kendi vatandaşlarını uygarlaştırmıyorlar? Bu neden böyle Mai kardeş? Ve genç Ho Chi Minh'in en çok dikkatini çeken şey, Fransa'daki Fransızlar Çin Hindindekilerden daha iyi ve daha kibar. Aynı kitap sayfa 7 ve devamı. Özellikle Fransa'daki ilk günlerinde dile getirilmiş bu gözlemin, Ho Chi Minh'in yaşamı boyunca sade Fransız vatandaşına yalnızca dostça duygular beslemesine katkısı olmuştur. 1912'den 1917'ye kadar 6 yolculuk ve çıraklık yılı. Ho Chi Minh gerçekten de dünyayı dolaştı. Komünist liderliğe giden kariyeri olsa olsa Xue Enlai'nki ile karşılaştırılabilir. Bunun kalıcı etkileri olmuştur. Ho Chi Minh her zaman görgücü, ampirik olmuştur. Dogmalar onu hiç ilgilendirmedi. Çok iyi bir gözlemciydi. Yolculuklarında keşfettiği ve özellikle geniş Fransız sömürgelerinde gördüğü şeyler, sonraları onun sürekli iğneleyici sözler söylemesine neden olmuştur. Gandiler ve de Valeralar, eğer bir Fransız sömürgesinde doğmuş olsalardı çoktan cennete kavuşmuşlardı. Tüm bu mahkeme harp divanı ve özel mahkeme şeytanlıklarıyla kuşatılmışken, halktan bir savaşımcı uygar efendilerinin pençesine düşmeyi göze almadan ezilmiş ve bilinçsiz kardeşlerini eğitemez. Mayıs 1922'de L'Humanité'de. Works 1 AGE sayfa 14. Bağ kamarot veya tayfa olarak İspanya ve Portekiz'in limanlarını, Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyılarını gördü. Batı Afrika üzerinden Kongo'ya ve oradan Madagaskar'a gitti. Mayi Ba'nın karaya çıkma fırsatlarını hiç kaçırmadığını anlatır. Çoğunlukla da cepleri kartpostallar ve kibrit kutularıyla dolu olarak dönermiş. Bir keresinde şiddetli fırtınada gemi Dakar limanına uğradığında kıyıyla bağlantı filikalarla kurulamayınca Fransız liman yetkilisi birkaç zenciye gemiye yüzmelerini emreder. Zenciler peş peşe denize atlar ve dalgalar arasında boğulur giderler. Bu alışılmış bir davranış biçimi olmasına rağmen bağ çok sarsılır. Fransa'daki Fransızlara diyecek yok ama Fransız sömürgeciler çok acımasız ve barbar. Her yerde aynı şey. Memlekette buna benzer bir şeyi Fanrang'da görmüştüm. Yurttaşlarımız onların yüzünden boğulurken Fransızlar kahkahalar atıyorlardı. Sömürgeciler için bir Asyalının ya da bir Afrikalının yaşamının bir kuruşluk bile değeri yok. Tran Dan Tien adı geçer eser sayfa 8. Bağ gemide çoğunlukla diğerlerinden uzak duruyordu. Hırgürden kaçınır ve içki alemlerine katılmazdı. Aslında biraz tuhafçaydı. Vardiyası olmasa da güneşin doğuşunu seyretmek için her gün erkenden kalkardı. Boş zamanlarında düşüncelere dalmış bir halde güvertede aşağı yukarı dolaşırdı. Hayranlığını dile getirerek güzel bir manzaranın zevkine varabilirdi. Tayfa Mayen'in ünlü olan arkadaşıyla ilgili abartmalarının bir kısmı iskonto edilmelidir. Geriye Nguyen That Thanh, diğer ismiyle Ba'nın her geziyle gittikçe daha sağlıklı bir öz saygı geliştirdiği izlenimi kalmaktadır. Başlangıçtaki düşük ücretli, ağır ve pis işinde aşağılık duygusuna kapılmış olsa da bunlar çabuk geçmiştir. Berrak düşünce yapısıyla ilkelliğin yalnızca yerlilere özgü olmadığını, beyazlar arasında da geri kafalılar rastlanacağını anlaması için fazla zaman geçmedi. Ho, beyaz adamı eleştirel biçimde değerlendirmeyi öğrendi. Eğer bir kişinin derisi beyazsa o kendiliğinden uygarlığı getiren kişi oluyor. Üstelik bir vahşi gibi davranabiliyor ve yine de en uygar insan olarak kalıyor. Le process de la colonisation française. Works 2 AG sayfa 56. 1913 yazında ya da sonbaharında Ba Londra'da ortaya çıktı. Bir okul bahçesinde kar küreme işçisi, bir apartmanda kaloriferci ve bir otelde aşçı yemeği, bunlar İngiltere başkentindeki aşamalardı. Ba İngilizce öğrenmek için Londra'ya gelmişti. Anlaşıldığı kadarıyla İngilizlerle kötü deneyimleri olmamıştı. Kar küremek bu ağır bir işti. Sırılsıklam tere batmış ama eller ve ayaklar yarı donmuş durumda. 8 saat sonra tümüyle tükenmiş ve acıkmıştım. Bırakmak zorundaydım. Ancak okul müdürü iyi bir adamdı. Bana bir 6 penilik verdi ve gülümseyerek "Gerçekten bu iş sizin için çok ağır," dedi. Tran Dan Tien adı geçen eser sayfa 9. Aynı otelde ünlü Carlton'da çalışan bir memleketlisi Ba'nın ağzından bunları anlatıyordu. Kaloriferci olarak ikinci iş en az birincisi kadar ağırdı. Zayıflığına rağmen şaşılacak ölçüde sağlam yapılı olan Ba burada da fazla dayanamadı. Beni sıcak tutacak yeterince giysim yoktu ve bu nedenle üşüttüm. Çalışmaya 2 hafta ara vermek zorunda kaldım. Biriktirdiğim parayla kirayı ödedim, ekmek, tereyağı ve 6 İngilizce dersi aldım. Geriye 6 şilin ve 6 peni kaldı. Yeni bir iş bulabilmek için Soho'da oraya buraya koşturdum ve buraya yollandım. Aynı kitap sayfa 10.